13. bölümde Tanrı'nın sahte sunağı yargılayışını ve başka bir peygamber tarafından kandırılan Tanrı adamının başına gelen tuhaf olayı görüyoruz. Kuzeydeki 10 oymağı yönetimi altına alıp İsrail krallığını kuran Yoravam'ın isyanından sonra krallık artık ikiye bölünmüştür. Krallığın bölünmesinin gerçek sorumlusu babası Süleyman'ın bilgeliği ve siyaset adamlığına sahip olmayan bir adam olan Rehavam'dır. Sonundaki kuzeydeki krallık Asur'a ve güneydeki krallıkta Babil'e olmak üzere her ikisi de sürgüne giderler. Bu bölümü ve birbiri ardına gelen kralları okurken kafamız iyice karışabilir. Söze edilen herhangi bir kralın kuzeyin mi yoksa güneyin mi kralı olduğunu ve iyi mi kötü mü olduğunu merak edebilirsiniz. Üniversitedeki ilk yılımda paşa çayının gerçek çayın yanında zayıf kalışı gibi çok zayıf kalan bir kutsal kitap kursu almıştım. O sınıfta her zaman sorulan bir soru vardı. Sorulanlardan biri, İsrail ve Yahuda'nın krallığının isimlerini söyleyin ve her birinin hükümranlığını kısaca tanımlayındı. Daha önceki yıllardaki bir ilk sınıf öğrencisi derin bir gerçeği keşfetmişti. Kralların isimlerini ezberleyip her birinin yanına kötü bir kraldı yazarsa sınavdan yüksek not alacağının bilincine varmıştı. Hangi ilk sınıf öğrencisi bundan daha iyi bir not almayı isteyebilir? Bunun üzerine bütün ilk sınıf öğrencileri böyle yapmaya başlamışlardı. Kuzeydeki krallıktaki bütün kralların kötü olduklarını göreceksiniz. Aralarında bir tane bile iyi kral yoktu. Güneydeki krallıkta 200 yıllık bir dönem içerisinde iyi denilebilecek sadece 8 kral çıkmıştı. Geri kalanların hepsi kötü krallardı. Bu İsrail'in tarihinde kara bir lekedir. Buna karşın ben buna benzer kayıtların diğer ülkelerde de görülebileceğine inanıyorum. İsrail'in kayıtlarını bu kadar karartan şey bu halkın cennetten ışık almış olmasıydı. Tanrı'dan bir vahiy almışlardı ve bu yüzden sorumlulukları daha büyüktü. Ama Hristiyan ülkelerin sorumluluğunun da diğer uluslarınki kadar büyük olduğuna inanıyorum. Çünkü bu ülkelerde bazı konularda diğer ulusların sahip olduğundan fazla miktarda ışığa sahiptir. Ne yazık ki bazı politik olaylar ulusların yaşamında birer kara lekedirler. Krallığın neden bölündüğünü görmek için yeniden Süleyman'a dönmek isterim. Süleyman'a krallığı yönetmesi için Tanrı'dan çok özel bir bilgelik verilmişti. Ancak belli ki bu bilgelik onun kendi kişisel hayatına etki etmemişti. Süleyman'ın ruhsal bilgelik ya da anlayışa sahip olmadığı kesindi. Bilge bir yönetici olmasını mümkün kılan bazı ilkeler ve kavramları anlamıştı. Ama bunlar kişisel, özel ve hele hele ruhsal yaşamına hiç girmemişlerdi. Yönetiminin ta başından itibaren sahte dinlerden hiçbir zaman ayrılmadığını görmeye başlıyoruz. Başlangıçta tahta çıktığında putperestlik vardı ve bu duruma gözlerini kapattı. Bu durum karşısında belirli, kesin, olumlu bir şekilde gerekeni yapmadı. Sonra zenginliğin belirtisi olan şeylerle uğraşmaya başlıyor. Maymunlar ve tavus kuşları getirmeleri için gemiler yolladı. Maymunlar ve tavus kuşlarının bir zararı yoktu ama eğer Tanrı'yı yüceltmek, onun için tanıklık etmek ve onun için yaşamak için çağrıldıysanız böyle bir aşırı merak yanlıştır. Şunu söyleyebilirim ki Süleyman'ın kesin bir zayıflığı vardı. Süleyman'ın Özdeyişleri kitabı Süleyman'ın bilgeliğini, Vaiz kitabı ise akılsızlığını ortaya koyar. Tarihler kitabında ne Süleyman'ın ne de Davut'un hiçbir hatası yer almaz. İki tarihler kitabı bir tek farkla aynı konuları işlemektedir. Krallar kitabında insanın bakış açısını görüyorsunuz. Burada tarih verilir. Tarihler Tanrı'nın bakış açısını yansıtmaktadır. Tanrı Davut'u bağışladı ve Tanrı onu bağışladığında onun günahını sildi. Tanrı'nın bakış açısından yazıldığından tarihler kitabında onun günahından söz edilmez ama Tanrı olup bitenleri insanların bilmesi için Krallar kitabına kaydettirmiştir. Aynı şekilde Tanrı Süleyman'ın hatasını da bağışlamıştır ve günahı tarihler kitabında kaydedilmiştir. Krallar kitabında Süleyman'ın zayıflığı görülmektedir. Hatırlarsanız karılarının sayısı artmaya başladı. Tanrı çok eşliliği hiçbir zaman onaylamamıştır. Tanrı'nın öfkesi buna karşı kabarır. Ahlaksızlık ve sahte dinin her zaman el ele oluşu ilginçtir. 1. Yuhanna 1. bölüm 6. ayette onunla paylaştığımız var deyip karanlıkta yürürsek yalan söylemiş, gerçeğe uymamış oluruz diyor. 1. Yuhanna 1. bölüm 6. ayette bu Hristiyanlara bu ayetle çok açık bir biçimde bildirilmişti. Kendimizi kandırmayalım. Eğer günah içinde yaşıyorsak Tanrı'ya hizmet edip onunla paydaşlık içerisinde olamazsınız. Etrafınızdaki insanları kandırabilirsiniz. Ne yazık ki günümüzde günah içinde yaşayan Hristiyan liderler bulunmaktadır. Çok ahlaksız oldukları kanıtlanmıştır. Buna karşın insanlar onları desteklemeye devam ederler. Bunun nedenini hiçbir zaman tam olarak anlayamadım. Ama bu insanlar sadece Tanrı'yı kandırmakla kalmayarak Tanrı ile paydaşlık içerisinde olmadıklarını da sergiliyorlar. Süleyman büyük bir başarısızlık sergileyen bir adamdı. Kutsal kitapta büyük bir potansiyel ve fırsata sahip iki adam vardır. Bunlardan birisi Şimşon, diğeri de Süleyman'dı. Bu adamların her ikisi de trajik bir şekilde Tanrı'yı hayal kırıklığına uğrattılar. Süleyman Vaiz kitabı 2. bölüm 17. ayette böylece hayattan nefret ettim. Çünkü güneşin altında yapılan iş çetindi bence. Her şey boş ve rüzgarı kovalamaya kalkışmakmış demişti. Süleyman'ın görkemi geçici bir görkemdi. Rabbimiz Süleyman'ın bütün görkeminde yol kenarında açan ve sizin dikkat etmeden yanından geçip gittiğiniz küçük bir çiçek kadar güzel giyinmediğini söyleyebilmişti. Bu dünyanın zenginliği ve başarının da geçici bir görkem olduğunu size söylememe izin verin. Bu noktada size Süleyman'ı iyice anlatmış oldum. Galiba cenaze konuşmasını bitirdim. Çünkü şimdi krallığın bölündüğünü görüyoruz ve krallık Süleyman'ın günahından ötürü bölünmüştür. 1. Krallar 13 ve 14. bölümleri biraz hızlıca geçeceğiz çünkü bunlar tarihi kayıtlardır. Birbir ardına, bazen birlikte, bazen birbiriyle çakışarak iki krallığın izini birlikte süreceğiz. Kuzey Krallık'ta tahta çıkan Yaroboam'a Tanrı'ya gerçekten hizmet etmesi için bir fırsat verildiğini görüyoruz. Buna karşın kuzeydeki oymakların tapınmak için Yeruşalim'e dönmelerinden korkuyordu. Böyle bir şey krallığı yeniden birleştirebilirdi ve o krallığı ayrı tutmak istiyordu. Bunun üzerine Yaroboam biri Beytel'de biri de Dan'da olmak üzere iki tane altın buzağı yerleştirdirdi. 1. Krallar 13. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle yazar. Yaroboam buhur yakmak için sunağın yanında dururken bir tanrı adamı Rabbin buyruğu üzerine Yahuda'dan Beytel'e geldi. Rabbin buyruğu uyarınca sunağa karşı şöyle seslendi. Sunak, ey sunak! Rab diyor ki Davut'un soyundan Yoşiya adında bir erkek çocuk doğacak. Buhur yakan tapınma yerlerinde görevli kahinleri senin üstünde kurban edecek. Üstünde insan kemikleri yakılacak. Burada biraz durmak isterim. Yoşiya krallık yaptığında demesi ilginçtir. Bu neredeyse 300 yıl sonra gerçekleşmişti ama Tanrı'nın peygamberi ondan şimdi bu dönemde söz etmektedir. Yoşiya iyi bir kraldı ve 31 yıl boyunca hüküm sürdü. Yoşiya krallar döneminde gerçekleşen 5 büyük uyanıştan bir tanesine önderlik etti. Bu uyanışlara tarihler kitabında birlikte bakacağız. Bu uyanışlardan krallar kitabında söz edilmez, sadece Tanrı'nın bakış açısını yansıtan tarihler kitabında bu olaylardan söz edilir. Uyanış her zaman Tanrı'nın bakış açısındadır. İnsan sayılarla ilgilenir ama insanın gerçekten iman edenlerin sayısını tam olarak bilmesi imkansızdır. Tanrı insanların yüreklerini ve ruhsal bir hareketin gerçekleşip gerçekleşmediğini bilir. Tanrı'nın peygamberleri Tanrı'nın bu tür sunakları yok edecek bir adamı başa geçireceğini söyleyerek sunağın aleyhinde peygamberlikte bulundu. Bu görevi gerçekleştirmek için Tanrı'nın getireceği adam Yoşiya olacaktı. 1. Krallar 13. bölüm 3 ve 4. ayetlerde aynı gün Tanrı adamı bir belirti göstererek konuşmasını şöyle sürdürdü. Rabbim bana açıkladığı belirti şudur. Bu sunak parçalanacak. Üstündeki küller çevreye savrulacak. Kral Yaroboam, Tanrı adamının Beytel'de sunağa karşı söylediklerini duyunca elini ona doğru uzatarak yakalayın onu diye buyruk verdi. Ancak Tanrı adamına uzattığı eli felç oldu ve düzelmedi. Tanrı adamı peygamberlik ettiğinde Yaroboam sunağın yanındaydı. Altın bir buzağıya kurban sunuyordu. Tanrı adamı konuşmasını bitirdiğinde Yaroboam elini ona doğru uzattı. Kral bu hareketiyle yakalayın, öldürün onu demek istiyordu. Kral elini Tanrı adamına doğru uzattığında eli kurudu, yani felç oldu. 1. Krallar 13. bölüm 5 ila 7. ayetler arasında Tanrı adamının Rabbin buyruğuyla gösterdiği belirti uyarınca sunak parçalandı. Üstündeki küller çevreye savruldu. O zaman kral Yaroboam Tanrı adamına lütfen benim için dua et. Tanrı'nın Rabbe yalvar ki elim eski halini alsın dedi. Tanrı adamı Rabbe yalvarınca kralın eli iyileşip eski halini aldı. Kral Tanrı adamına benimle eve kadar gel de bir şeyler ye dedi. Sana bir armağan vereceğim. Kral konuşma şeklini çok kesin bir şekilde değiştiriyor ve Tanrı adamına Tanrı'dan kolunu iyileştirmesini istemesini söylüyor. Kralın eli iyileşiyor ve kral minnettarlığını göstermek için Tanrı adamını sarayına götürüp ödüllendirmeyi teklif ediyor. 1. Krallar 13. bölüm 8 ila 10. ayetler arasında ise Tanrı adamı varlığının yarısını bile versen seninle gelmem diye karşılık verdi. Burada ne yer ne de içerim. Çünkü Rab bana orada hiçbir şey yiyip içme ve gittiğin yoldan dönme diye buyruk verdi. Böylece Tanrı adamı Beytel'e gelmiş olduğu yoldan değil başka bir yoldan gitti. Ancak Tanrı adamı kötülük ve putperestliğe ödün vermeyecek. Bu oldukça dikkat çekici bir noktadır. Bu noktada muhafazakar olması gereken Hristiyan çevrelerinde epey ikiyüzlü konuşmalar ve riyakarlık olduğunu söylemek isterim. Geçenlerde muhafazakar olduğunu iddia eden ve tutucu bir okul olarak tanınmak isteyen bir ilahiyat fakültesinin yayınladığı bir bildiriyi okudum. Şimdiye kadar hiçbir bildiride bu kadar iki anlama gelecek şey okumamıştım. Tanrı'ya ait şeyleri inkardan başka bir şey olmayan büyük bir dindarlık ve büyük bir entelektüellik iddiasındaydılar. Günümüzde Hristiyan çevrelerinde epey ödün verilmektedir. Çirkin ve aksi biri olmak ya da bazı kişilerle konuşmamak ya da paylaşlık etmemek niyetinde değilim. Yapmayı istediğim bu değil ama teolojik olarak nerede olduğumuzu bize bildirecek kesin ve dürüst bir bildiriye ihtiyacımız var. Hristiyan dostum birçok inanlı sağlam olduklarından emin olmadıkları organizasyonları destekliyorlar. Bir hizmetkarın Tanrı sözünü yaydığından emin değilseniz bu noktayı kontrol etmelisiniz. Önemli bir noktadır ve Tanrı paranızla nasıl yatırımlar yaptığınız konusunda sizi sorumlu tutar. Kötü günlerde yaşıyoruz. Yerovam'ın zamanı da kötü günlerdi ve peygamber orada kalıp kralla öğle yemeği yiyecek halde değildi. Onunla herhangi bir ilişkiyi bu Tanrı adamı reddetti. Ancak bundan sonraki birkaç ayette başka bir peygamber tarafından Tanrı'ya itaatsizlik etmek üzere kandırıldığını ve bunun sonucunun üzücü olduğunu görüyoruz. Putperest bir kralla herhangi bir ilişkinin olmasını kabul etmediği halde Tanrı'dan direkt bir yön almış olduğunu iddia eden bir adam tarafından kandırılmıştı. Dostum günümüzde Tanrı'nın kilisesi dünyanın şeylerine karışıp her tür ödünde bulunduğunda bütün bunlar Yüce Tanrı'ya kötü bir koku oluşturur. Bizler de Yerovam'ın yaşadıklarına çok benzeyen günlerde yaşıyoruz. Bizlerin de o zaman Tanrı adamının ihtiyacı olduğu dikkat ve anlayışı kullanmamız gerekmektedir. Yerovam'ın Tanrı adamıyla yaşadığı deneyimin onu değiştirdiğini düşünebilirsiniz. Eli felç olmuş ve iyileştirilmişti. Peki sizce değişmiş miydi? 1. Krallar 13. bölüm 33 ve 34. ayetlerde bu olaya karşın Yerovam gittiği kötü yoldan ayrılmadı. Yine her türlü insanı tapınma yerlerine kahin olarak atadı ve buralara kahin olmak isteyen herkese görev verdi. Yerovam'ın soyu günah işledi. Bu günahlar onların yeryüzünden silinip yok edilmesine neden oldu diyor. 1. Krallar 13. bölüm 33 ve 34. ayetlerde kutsal kitap. 1. Krallar 14. bölüme geldiğimizde Yerovam ve Rehavam'ın egemenliklerinin tanımlandığını görürüz. 14. bölüm bizleri bölünmüş krallığın krallarının kirli kayıtlarına hazırlamaktadır. Kuzeydeki İsrail krallığında bir tane bile iyi kral yoktu. 19'u da kötü krallardı. Güneydeki krallıkta 20 tane kral olmuştu. Bunların içinde 12'si kötüydü. Sadece 8 tanesinden iyi birer kral olarak söz edilebilir. Ve bu 8'inin içinde sadece 5 tanesi çok iyiydi. Bu bölüm Yerovam'ın oğullarının çok hasta olduğundan ötürü peygamber Ahiya'ya karısını göndermesiyle başlar. Rabbin Ahiya aracılığıyla verdiği yanıt çocuğun öleceği ve buna ek olarak Yerovam'ın ailesi üzerine gelecek yargı hakkında bir peygamberlik verir. İlk olarak Tanrı'nın Yerovam'ı yargılamasına bakalım. 1. Krallar 14. bölüm 7 ila 8. ayetler arasında git Yerovam'a de ki İsrail'in Tanrısı Rab ben seni halkın arasından seçip kendi halkıma İsrail'e önder yaptım diyor. Krallığı Davut'un soyundan alıp sana verdim. Ama sen buyruklarıma uyan, gözümde yalnız doğru olanı yapan ve bütün yüreğiyle yollarımı izleyen kulum Davut'a benzemedin. Gördüğünüz gibi artık hem kuzeydeki ve hem de güneydeki krallıklar için standart Davut'tur. Yerovam Davut'un standartlarından çok uzak kalmıştı ve Tanrı onu bir kenara koyacaktır. 1. Krallar 14. bölüm 19 ila 20. ayetler arasında Yerovam'ın krallığı dönemindeki öteki olaylar nasıl savaştığı, ülkesini nasıl yönettiği İsrail krallarının tarihinde yazılıdır. Yerovam 22 yıl krallık yaptı. Ölüp atalarına kavuşunca yerine oğlu Nadav kral oldu diyor. Ve şimdi Yahuda'nın Rehavam'ın yönetiminde dinden dönüşünü görüyoruz. Güney krallığında Rehavam'ın yönetiminde durumların daha iyi olduğunu düşünebilirsiniz ama durum öyle değildir. 1. Krallar 14. bölüm 25 ila 27. ayetler arasında Rehavam'ın krallığının 5. yılında Mısır kralı Şişak Yeruşalim'e saldırdı. Süleyman'ın yaptırmış olduğu altın kalkanlar dahil Rabbin tapınağının ve sarayın bütün hazinelerini boşaltıp götürdü. Kral Rehavam bunların yerine tunç kalkanlar yaptırarak sarayın kapı muhafızlarının komutanlarına emanet etti diyor. İhtiyar Rehavam gerilemeye başlıyor ama durum iyiymiş gibi rol yapmayı da sürdürüyor. Altın kalkanlar Mısır kralı tarafından alındığında bunların yerine pirinçten kalkanlar yaptırıyor. Bundan sonra bizlere bir iç savaş olduğu söylenmektedir. 1. Krallar 14. bölüm 30. ayette Rehavam'la Yarovam arasında sürekli savaş vardı diye yazar. Sonunda Rehavam'ın ölümünü de görüyoruz. 1. Krallar 14. bölüm 31. ayette Rehavam ölüp atalarına kavuşunca Davut kentinde atalarının yanına gömüldü. Annesi Ammonlu Naama'ydı. Rehavam'ın yerine oğlu Aviyam kral oldu. 1. Krallar 13 ve 14. bölümleri biraz hızlıca geçeceğiz çünkü bunlar tarihi kayıtlardır. Birbiri ardına bazen birlikte bazen birbiriyle çakışarak iki krallığın izini birlikte süreceğiz. Kuzey krallıkta tahta çıkan Yarovam'a Tanrı'ya gerçekten hizmet etmesi için bir fırsat verildiğini görüyoruz. Buna karşın kuzeydeki oymakların tapınmak için Yeruşalim'e dönmelerinden korkuyordu. Böyle bir şey krallığı yeniden birleştirebilirdi ve o krallığı ayrı tutmak istiyordu. Bunun üzerine Yarovam biri Beytel'de biri de Dan'da olmak üzere iki tane altın buzağı yerleştirdi. 1. Krallar 13. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle yazar. Yarovam buhur yakmak için sunağın yanında dururken bir tanrı adamı Rabbin buyruğu üzerine Yahuda'dan Beytel'e geldi. Rabbin buyruğu uyarınca sunağa karşı şöyle seslendi. Sunak, ey sunak! Rab diyor ki Davut'un soyundan Yoşiya adında bir erkek çocuk doğacak. Buhur yakan tapınma yerlerinde görevli kahinleri senin üstünde kurban edecek. Üstünde insan kemikleri yakılacak. Burada biraz durmak isterim. Yoşiya krallık yaptığında demesi ilginçtir. Bu neredeyse 300 yıl sonra gerçekleşmişti ama Tanrı'nın peygamberi ondan şimdi bu dönemde söz etmektedir. Yoşiya iyi bir kraldı ve 31 yıl boyunca hüküm sürdü. Yoşiya krallar döneminde gerçekleşen 5 büyük uyanıştan bir tanesine önderlik etti. Bu uyanışlara tarihler kitabında birlikte bakacağız. Bu uyanışlardan krallar kitabında söz edilmez. Sadece Tanrı'nın bakış açısını yansıtan tarihler kitabında bu olaylardan söz edilir. Uyanış her zaman Tanrı'nın bakış açısındadır. İnsan sayılarla ilgilenir ama insanın gerçekten iman edenlerin sayısını tam olarak bilmesi imkansızdır. Tanrı insanların yüreklerini ve ruhsal bir hareketin gerçekleşip gerçekleşmediğini bilir. Tanrı'nın peygamberleri Tanrı'nın bu tür sunakları yok edecek bir adamı başa geçireceğini söyleyerek sunağın aleyhinde peygamberlikte bulundu. Bu görevi gerçekleştirmek için Tanrı'nın getireceği adam Yoşiya olacaktı. 1. Krallar 13. bölüm 3 ve 4. ayetlerde aynı gün Tanrı adamı bir belirti göstererek konuşmasını şöyle sürdürdü. Rabbim bana açıkladığı belirti şudur. Bu sunak parçalanacak. Üstündeki küller çevreye savrulacak. Kral Yarovam, Tanrı adamının Beytel'de sunağa karşı söylediklerini duyunca elini ona doğru uzatarak yakalayın onu diye buyruk verdi. Ancak Tanrı adamına uzattığı eli felç oldu ve düzelmedi. Tanrı adamı peygamberlik ettiğinde Yarovam sunağın yanındaydı. Altın bir buzağıya kurban sunuyordu. Tanrı adamı konuşmasını bitirdiğinde Yarovam elini ona doğru uzattı. Kral bu hareketiyle yakalayın öldürün onu demek istiyordu. Kral elini Tanrı adamına doğru uzattığında eli kurudu yani felç oldu. 1. Krallar 13. bölüm 5 ila 7. ayetler arasında Tanrı adamının Rabbin buyruğuyla gösterdiği belirti uyarınca sunak parçalandı. Üstündeki küller çevreye savruldu. O zaman kral Yarovam Tanrı adamına lütfen benim için dua et. Tanrı'nın Rabbe yalvar ki elim eski halini alsın dedi. Tanrı adamı Rabbe yalvarınca kralın eli iyileşip eski halini aldı. Kral Tanrı adamına benimle eve kadar gel de bir şeyler ye dedi. Sana bir armağan vereceğim. Kral konuşma şeklini çok kesin bir şekilde değiştiriyor ve Tanrı adamına Tanrı'dan kolunu iyileştirmesini istemesini söylüyor. Kralın eli iyileşiyor ve kral minnettarlığını göstermek için Tanrı adamını sarayına götürüp ödüllendirmeyi teklif ediyor. 1. Krallar 13. bölüm 8 ila 10. ayetler arasında ise Tanrı adamı varlığının yarısını bile versen seninle gelmem diye karşılık verdi. Burada ne yer ne de içerim çünkü Rab bana orada hiçbir şey yiyip içme ve gittiğin yoldan dönme diye buyruk verdi. Böylece Tanrı adamı Beytel'e gelmiş olduğu yoldan değil başka bir yoldan gitti. Ancak Tanrı adamı kötülük ve putperestliğe ödün vermeyecek. Bu oldukça dikkat çekici bir noktadır. Bu noktada muhafazakar olması gereken Hristiyan çevrelerinde epey ikiyüzlü konuşmalar ve riyakarlık olduğunu söylemek isterim. Geçenlerde muhafazakar olduğunu iddia eden ve tutucu bir okul olarak tanınmak isteyen bir ilahiyat fakültesinin yayınladığı bir bildiriyi okudum. Şimdiye kadar hiçbir bildiride bu kadar iki anlama gelecek şey okumamıştım. Tanrı'ya ait şeyleri inkardan başka bir şey olmayan büyük bir dindarlık ve büyük bir entelektüellik iddiasındaydılar. Günümüzde Hristiyan çevrelerinde epey ödün verilmektedir. Çirkin ve aksi biri olmak ya da bazı kişilerle konuşmamak ya da paylaşlık etmemek niyetinde değilim. Yapmayı istediğim bu değil ama teolojik olarak nerede olduğumuzu bize bildirecek kesin ve dürüst bir bildiriye ihtiyacımız var. Hristiyan dostum birçok inanlı sağlam olduklarından emin olmadıkları organizasyonları destekliyorlar. Bir hizmetkarın Tanrı sözünü yaydığından emin değilseniz bu noktayı kontrol etmelisiniz. Önemli bir noktadır ve Tanrı paranızla nasıl yatırımlar yaptığınız konusunda sizi sorumlu tutar. Kötü günlerde yaşıyoruz. Yerovam'ın zamanı da kötü günlerdi ve peygamber orada kalıp kralla öğle yemeği yiyecek halde değildi. Onunla herhangi bir ilişkiyi bu Tanrı adamı reddetti. Ancak bundan sonraki birkaç ayette başka bir peygamber tarafından Tanrı'ya itaatsizlik etmek üzere kandırıldığını ve bunun sonucunun üzücü olduğunu görüyoruz. Putperest bir kralla herhangi bir ilişkinin olmasını kabul etmediği halde Tanrı'dan direkt bir yön almış olduğunu iddia eden bir adam tarafından kandırılmıştı. Dostum günümüzde Tanrı'nın kilisesi dünyanın şeylerine karışıp her tür ödünde bulunduğunda bütün bunlar Yüce Tanrı'ya kötü bir koku oluşturur. Bizler de Yerovam'ın yaşadıklarına çok benzeyen günlerde yaşıyoruz. Bizlerin de o zaman Tanrı adamının ihtiyacı olduğu dikkat ve anlayışı kullanmamız gerekmektedir. Yerovam'ın Tanrı adamıyla yaşadığı deneyimin onu değiştirdiğini düşünebilirsiniz. Eli felç olmuş ve iyileştirilmişti. Peki sizce değişmiş miydi? 1. Krallar 13. bölüm 33 ve 34. ayetlerde bu olaya karşın Yerovam gittiği kötü yoldan ayrılmadı. Yine her türlü insanı tapınma yerlerine kahin olarak atadı ve buralara kahin olmak isteyen herkese görev verdi. Yerovam'ın soyu günah işledi. Bu günahlar onların yeryüzünden silinip yok edilmesine neden oldu diyor. 1. Krallar 13. bölüm 33 ve 34. ayetlerde kutsal kitap. 1. Krallar 14. bölüme geldiğimizde Yerovam ve Rehavam'ın egemenliklerinin tanımlandığını görürüz. 14. bölüm bizleri bölünmüş krallığın krallarının kirli kayıtlarına hazırlamaktadır. Kuzeydeki İsrail krallığında bir tane bile iyi kral yoktu. 19'u da kötü krallardı. Güneydeki krallıkta 20 tane kral olmuştu. Bunların içinde 12'si kötüydü. Sadece 8 tanesinden iyi birer kral olarak söz edilebilir. Ve bu 8'inin içinde sadece 5 tanesi çok iyiydi. Bu bölüm Yerovam'ın oğullarının çok hasta olduğundan ötürü peygamber Ahiya'ya karısını göndermesiyle başlar. Rabbin Ahiya aracılığıyla verdiği yanıt çocuğun öleceği ve buna ek olarak Yerovam'ın ailesi üzerine gelecek yargı hakkında bir peygamberlik verir. İlk olarak Tanrı'nın Yerovam'ı yargılamasına bakalım. 1. Krallar 14. bölüm 7 ila 8. ayetler arasında git Yerovam'a de ki İsrail'in Tanrısı Rab ben seni halkın arasından seçip kendi halkıma İsrail'e önder yaptım diyor. Krallığı Davut'un soyundan alıp sana verdim. Ama sen buyruklarıma uyan, gözümde yalnız doğru olanı yapan ve bütün yüreğiyle yollarımı izleyen kulum Davut'a benzemedin. Gördüğünüz gibi artık hem kuzeydeki ve hem de güneydeki krallıklar için standart Davut'tur. Yerovam Davut'un standartlarından çok uzak kalmıştı ve Tanrı onu bir kenara koyacaktır. 1. Krallar 14. bölüm 19 ila 20. ayetler arasında Yerovam'ın krallığı dönemindeki öteki olaylar nasıl savaştığı, ülkesini nasıl yönettiği İsrail krallarının tarihinde yazılıdır. Yerovam 22 yıl krallık yaptı. Ölüp atalarına kavuşunca yerine oğlu Nadav kral oldu diyor. Ve şimdi Yahuda'nın Rehavam'ın yönetiminde dinden dönüşünü görüyoruz. Güney krallığında Rehavam'ın yönetiminde durumların daha iyi olduğunu düşünebilirsiniz ama durum öyle değildir. 1. Krallar 14. bölüm 25 ila 27. ayetler arasında Rehavam'ın krallığının 5. yılında Mısır kralı Şişak Yeruşalim'e saldırdı. Süleyman'ın yaptırmış olduğu altın kalkanlar dahil Rabbin tapınağının ve sarayın bütün hazinelerini boşaltıp götürdü. Kral Rehavam bunların yerine tunç kalkanlar yaptırarak sarayın kapı muhafızlarının komutanlarına emanet etti diyor. İhtiyar Rehavam gerilemeye başlıyor ama durum iyiymiş gibi rol yapmayı da sürdürüyor. Altın kalkanlar Mısır kralı tarafından alındığında bunların yerine pirinçten kalkanlar yaptırıyor. Bundan sonra bizlere bir iç savaş olduğu söylenmektedir. 1. Krallar 14. bölüm 30. ayette Rehavam'la Yaravam arasında sürekli savaş vardı diye yazar. Sonunda Rehavam'ın ölümünü de görüyoruz. 1. Krallar 14. bölüm 31. ayette Rehavam ölüp atalarına kavuşunca Davut kentinde atalarının yanına gömüldü. Annesi Ammonlu Naama'ydı. Rehavam'ın yerine oğlu Aviyam kral oldu.